げびぐ。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 17 Aralık 2019 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 090-312-463-34-19 ve 090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberleri'ne bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz olacak. Bugün bir diğer konu başlığımız spordaki gelişmeler olacak ve spor yazarı Hasan Ötgün stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu uluslararası ilişkiler uzmanı Osman Timurtaş olacak. Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakatın ayrıntılarını konuşacağız. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti Akdeniz'in hakimi. Yunanistan'ın olumsuz propagandası Türkiye'nin Akdeniz'deki işbirliği faaliyetlerini etkilemedi. Libya ile imzalanan mutabakatın ardından Yunanistan'ın uluslararası kamuoyunda yalnız bırakmak istediği Türkiye, bölgede Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisi USS Harry Truman ile tatbikat, Kanada, İtalyan, Yunan ve İspanyol gemileriyle geçişler yaptı. 6 Aralık'ta NATO'nun Kanadalı komutanı Tuamiral Kurtz, Akdeniz Kalkanı Harekatı'nın sancak gemisi Barbaros Fırkateyni'ni ziyaret etti. Emekli Tümamiral Kutluk, ülkemizin NATO içinde ya da dışında çaresiz olduğunu vurgulamaya çalışıyorlar. Oysa hiç de öyle değil. Gemi ziyaretleri mevcut uluslararası dostane niyet ve ilişkilerin bir göstergesidir dedi. Emekli Kor Amiral Kadir Sadıç ise Türkiye'nin uluslararası ilişkileri anlaşma sonrası normaldir ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ilk insansız hava aracı göreve başladı. Bir başka başlık, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anlaşmasının ardından Dalaman'dan havalanan Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı 5 saatlik uçuşun ardından dün sabah saat 10'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Geçitkale Havaalanı'na indi. Buradan havalanarak Doğu Akdeniz'deki ilk görev uçuşuna başlayan insansız hava aracı sondaj ve savaş gemilerimize eşlik etti. İlk görev 10 saat sürdü. Hürriyet gazetesinin manşeti Karanlık Nuri. Adı Nuri Gökhan Bozkır, lakabı Komutan. 2000'li yılların en esrarengiz olaylarından Necip Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi olarak Ukrayna'da yakalandı. Sauna çetesinde de o vardı, DAEŞ'a bomba kaçıran çetede de. Polis özel kuvvetlerde görev yapmış eski yüzbaşı Bozkır'ı farklı suçlardan arıyordu. Ancak 17 yıl önceki doçent doktor Havlemitoğlu suikastini araştıran ekip dönemin telefon kayıtlarını incelerken müthiş bir bulguya ulaştı. Cinayet günü Havlemitoğlu'nun evinin yakınlarındaki baz istasyonlarına Bozkır'ın cep telefonu takılmıştı. Hemen kırmızı bülten çıkarıldı ve Temmuz'da Bozkır bir Türk restoranı işlettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yakalandı. Türkiye'de çok özel operasyonlara katıldığını, iade edilirse öldürüleceğini söyledi ve sığınma hakkı istedi. 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsine çıkarıldı. Ankara ise iadesi için büyük çaba harcıyor demiş Hürriyet gazetesi. Ukrayna polisi Kiev'deki restoranına baskın yaparak yakaladı diyor gazete. Kiev'de eşi ve kızıyla yaşayan Nuri Gökhan Bozkır, Mangal adlı restorana ortaktı. Ukrayna polisi restoranı basarak onu gözaltına aldı. Necip Havlemitoğlu'nun eşi Şengül Havlemitoğlu bu adamı başından beri biliyorduk demiş. Necip Havlemitoğlu'nun eşi Şengül Havlemitoğlu yarın detaylı açıklama yapacaklarını belirterek şunları söyledi. Yakalanan kişiye dair başından bu yana bilgi sahibi olmamıza karşın dosyadaki gizlilik kararı ve adı geçenin iade sürecinin devam etmesi sebebiyle herhangi bir açıklamada bulunmadık. Suikaste dair bilgisi olacağı konusunda önemli dayanaklar var demiş. Sabah gazetesinin manşeti Zekeriya Öz'ü dövecektim kaçtı. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, FETÖ'cü hainlere karşı 17 Aralık sürecinde emniyette verilen müthiş mücadeleyi anlattı. O dönem Aksaray valisiydim. 17 Aralık gecesinde sabaha karşı başbakanlıktan arandım. 18 Aralık'ta Ankara'daydım. İstanbul'a emniyet müdürü atanmıştım. Başbakan Erdoğan, vücudunu taşın altına koymalısın dedi, başımı koyarım dedim. Emniyette tam bir curcuna vardı. Tayinimi duyunca FETÖ'cü polisler bilgisayar kasalarını ve çuvallarla evrakı kaçırmışlardı. 20 Aralık'ta Zekeriya Öz'ün polislere baskı için emniyete geldiğini öğrendim. Adamı dövecek, pataklayacaktım. FETÖ'cüler haber vermiş, arabasıyla kaçtı. 25 Aralık'ta da Kısıklı'daki Erdoğan'ın konutuna özel harekatı yolladım. İzinsiz girene vurun dedim. FETÖ başarsaydı Türkiye ekonomisi çökerdi diyor dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok. Yeni Şafak gazetesinin manşeti lafı bile korkuttu. İncirlik ve Kürecik kartı artık masada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İncirlik ve Kürecik kartlarını ilk kez masaya getirip gerekirse kapatırız resti çekmesi Amerika Birleşik Devletleri'ni endişelendirdi. Bir Pentagon yetkilisi Türkiye ile ilişkileri korumak için çabalıyoruz diyerek ılımlı mesaj verdi. ABC kanalı da üslerin Pentagon için önemli olduğuna ve kararın Avrupa'yı da etkileyeceğine dikkat çekti. İngiliz haber ajansı Reuters, Erdoğan'ın sözlerine acil koduyla geçti. Alman Deutsche Welle, Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nin iki stratejik üssünü kapatmakla tehdit ediyor yorumunu yaptı. El Arabiya, üste nükleer silah bulunduğunu hatırlatırken, Times of Israel, İncirliğin Suriye'ye, Kürecik'in de Irak'a yakınlığına önemini vurguladı. Emekli albay Eray Güçler, İncirliğin Amerika Birleşik Devletleri için alternatifsiz olduğunu söyledi. Güçler, İran ve Rusya'yı izleyen Kürecik'teki radar konusunda Yunanistan'a kurarsanız erken ihbar özelliğini kaybeder dedi. Emekli korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Cumhurbaşkanı ilk defa dillendiriyor, bıçak kemiğe dayandı, ciddiye alınacak diye düşünüyorum şeklinde konuştu. Türkiye gazetesinin manşeti Libya'ya Mehmetçik, Serrac'a desteğe gidiyoruz demiş. Türkiye gazetesi, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesinin hukuki altyapısını oluşturan iki ülke arasındaki askeri işbirliği muhtırası meclise geliyor. Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştiren Ankara, önemli bir adım için daha hazırlık yapıyor. İki ülke arasındaki anlaşmanın ikinci ayağı olarak görülen güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası Meclis Dışişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Muhtıranın yarın genel kurulda kabul edilmesi ve Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor. İki ülke askeri eğitim anlaşmaları, istihbarat değişimi ve lojistik işbirliği alanlarında ortaklık yapabilecek. Mutabakat muhtırası Türkiye'nin Libya'ya asker yollamasına imkan tanıyacak ve tezkirenin de hukuki altyapısını oluşturacak. Darbeci Hafter ile mücadele eden Libya'nın meşru lideri Fayez Es-Serrac'ın istemesi halinde Mehmetçik destek için yola çıkacak. Yeni Birlik gazetesinin manşeti: Almanya'ya suçüstü mü? Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necip Hablemitoğlu cinayetinin 17. yıl dönümüne 2 gün kala suikastin faillerine ilişkin bilgiye sahip olduğu belirtilen ve kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan B.'nin Ukrayna'da yakalandığının bildirilmesi gözleri yeniden o günlere ve Alman Derin Devleti ve Almanya Federal Haber Alma Servisi BND'ye çevrildi. Terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Hablemitoğlu'nun cinayetinin hemen ardından ortaya atılan iddialar arasında en dikkat çekici olanı, geri planda Almanya Federal Haber Alma Servisi ve Alman Federal Kriminal Polis Merkezi adlı kuruluşların olduğuydu. İddiaya göre Hablemitoğlu cinayetinin 6 ay öncesinde İstanbul'daki Alman konsolosluğunda BND ve BKA çalışanlarının hazırladığı bir raporda Hablemitoğlu'nun Alman vakıfları ve Alman şirketleri üzerine yaptığı çalışmalar ve bunun kitap olarak Türk kamuoyuna sunulmasından rahatsız olduklarını üstlerine bildirmişlerdi. İddialar raporlara istinaden BND'nin bir talimat yazısı yollayarak Hablemitoğlu'nun kitabının raflardan kaldırılması için BND ve BKA ajanlarının gerekeni yapmaları için talimat verdiği şeklindeydi. Hatta aynı çevrelere göre Hablemitoğlu cinayetinden 3 gün önce Alman BND bağlantılı Federal Polis Teşkilatı'na bağlı GSG9 adlı özel tim mensubu 9 kişilik tim İstanbul'a gelmiş ve Atatürk Havaalanı'ndan diplomatik pasaportlarla giriş yapmışlar. Cinayetten 2 gün sonra da Türkiye'den çıkış yapmışlardı. Bu kişiler bu süre zarfında da Tarabya'daki Alman Büyükelçilik Misafirhanesi'nde konaklamışlardı. Sonraki yıllarda iddialar birbirine kovaladı durdu. Diğer cinayetlerde de BND ve Alman Derin Devleti şüpheleri ortaya çıktı. Çok dillendirilmese de 1993'te Uğur Mumcu, 1999'da Ahmet Taner Kışlalı ve 2007'de Hrant Dink suikastlerinde de gözler hep Alman Derin Devleti'ne ve BND'ye çevrildi. Star gazetesinin manşeti: Dünya kovuyor, biz koruyoruz. Mülteci forumunun yıldızı Türkiye. Uluslararası toplum iki yüzlü mülteci politikasıyla topraklarından edilen milyonlarca insanı ölüme terk ederken Türkiye misafir kabul ettiği sığınmacılara kol kanat gererek insanlık dersi veriyor, diyor. Akşam gazetesinin manşeti: FETÖ'nün firar hattı. Darbe girişiminden sonra yaklaşık 8 bin FETÖ'cünün Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçarken kullandıkları güzergahı ilk kez akşam görüntüledi. Terör örgütünün deşifre olan Meriç taktiğine göre firar edecek her FETÖ'cü için Yunanistan'da bir avukat ayarlanıyor. Türkiye'de açılan davalarla ilgili evrak önceden bu avukata gönderiliyor. Kaçakçılarla bağlantı kuran FETÖ'cü nehrin en dar bölgesinden botla karşıya geçiyor. Yunanistan polisine yakalanırsa da ben Gülenistim, bu da Yunan avukatım diyerek belgeleri gösteriyor. Milat gazetesinin manşeti konuşursa FETÖ çıkar. FETÖ'nün terörist örgütlenmesine ve Türkiye'deki Alman ajanlarının faaliyetlerine dikkat çektiği için 2002'de katledilen Necip Hablemitoğlu suikastini deşifre edecek isim yakalandı. Son gazetemiz Diriliş Postası olacak. Diriliş Postası'nın manşeti Sykes-Picot yırtılıyor. Doğu Akdeniz'de doğalgaz ve petrol arayan Türkiye'nin sondaj sahasına girmeye çalışan İsrail'in savaş gemileri donanma kuvvetlerimiz tarafından püskürtüldü. İsrail'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarına gönderdiği savaş uçağı da geldiği gibi gitti. Öte yandan Kıbrıs'a insansız hava aracı ve silahlı insansız hava araçlarının konuşlandırılması İsrail, Yunan ve Rumların öfkesini artırdı.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Züleyha Cebeci hattımızda bizi bekliyor. Züleyha Cebeci günaydın.
Günaydın Arzu Türkdoğan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Arzu Türkdoğan, başkent Ankara'da haftanın ikinci mesai günü de başladı. Yine gündem bir hayli yoğun diyebiliriz. Dilerseniz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de temaslarına orada devam ediyor. Peki Cenevre'de nasıl programlar Erdoğan'ı bekliyor? Hemen detaylarından bahsedelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılacak ve forumun eş başkanı olarak burada bir konuşma yapacak. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ve Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clemens'le de görüşecek diyebiliriz. Öte yandan tabii Cenevre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı bir hayli yoğun. Pakistan Başbakanı İmran Han'la da ikili görüşme yapması bekleniyor. Küresel Mülteci Forumu kapsamında Cumhurbaşkanlığının uhdesinde bir sergi gerçekleştiriliyor. Hayat devam ediyor, sanat devam ediyor başlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan o sergiye de iştirak edecek. Son olarak da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de ikili görüşme yapması planlanıyor. Türkiye'ye dönecek olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var bugün. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak MYK. Gündemdeki gelişmeler ve kurultay süreci değerlendirilecek bu toplantıda. Toplantı sonrasında da parti sözcüsü Faik Özturan basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Meclisin gündemine dönecek olursak genel kurulda gündem bir hayli yoğun, bütçe mesaisi sürüyor. Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek bugün. MİT, Milli Güvenlik Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı da ele alınacak diyebiliriz. Daha sonra 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin 4. maddesi görüşülecek. Tabii mecliste bugün grup toplantıları da var, basın toplantıları var. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP ve MHP'nin basın toplantıları olacak diyebiliriz. Terörle mücadele başlığına bakacak olursak bugün 3 dava görülecek. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davalarına ilişkin ilk dava muhafız alayı davası. 15 Temmuz gecesi aralarında TRT'yi baskına gelen darbecilerin de yargılandığı 521 sanıklı davaya tanık beyanlarıyla devam edilecek. Bugün bir diğer dava ise Akıncısı davası. O davanın da görülmesine devam edilecek. Akıncısı'ndaki eylemlere ilişkin 475 sanık davaya sanıkların son savunmaları ile devam edilecek. Son davada Jandarma Genel Komutanlığı davası. Bu davada da 243 sanıklı davada gelişmeler yakından takip edilecek diyebiliriz. Bir diğer başlığımız da ekonomi başlığı. Asgari ücret mesaisinde 3. toplantı yapılacak bugün. TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak o toplantı. Geriye son bir toplantı kalıyor. O toplantıda bakanlığın ev sahipliğinde bu ayın son haftasında yapılması planlanıyor. Bugünkü toplantıda TÜİK temsilcilerinin bir işçinin gıda harcaması ve verilerini paylaşması ve tarafların asgari ücret beklentilerini resmen telaffuz etmeleri bekleniyor diyebiliriz. Son başlığımız da polis adliye başlığı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde yangın yangın çıkmıştı. Biliyorsunuz o yangında bir hayli korkutmuştu. Peki bu yangın neden çıktı? İtfaiye raporuna göre de yine arkadaşlarımız gelişmeleri yakından takip edecek. Bizler de sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyebiliriz.
Züleyha Cebeci, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Günaydın Arzu Hanım, hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete başlıkları, gündem son derece yoğun. Bir kere 17 yıl önce 2002'de öldürülen Necip Hablemitoğlu ile ilgili, onun suikastçisi ya da o suikastı işleyen kişilerle ilgili önemli bilgilere sahip olan isim Ukrayna'da yakalandı. Adı Nuri Gökhan Bozkır. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi Arzu Hanım, biraz önce TRT muhabirinin verdiği bilgileri bir hatırlarsak, bakınız Fethullahçı terör örgütünün darbe teşebbüsünden kaynaklanan davalar büyük bir kısmı bitti ama hala devam eden önemli davalar söz konusu. Bugün Sabah gazetesinde dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan 17-25 Aralık'tan sonra Selami Altınok'un anlattıkları var bu döneme ilişkin olarak. Ve yine bugün önemli bir haber de Türkiye'deki ana muhalefet partisinin önemli bir ilimizin, İzmir'in bir ilçesinde belediye başkanlığına seçilen kişi Fethullahçı terör örgütü mensubiyetinden dolayı işte görevinden alınıyor, tutuklanıyor. Burada bu terör örgütünün ne kadar hani ciddi sağa sola sızan bir performansının olduğu ve Türkiye'de demokrasinin, demokratik hukuk devletinin, Türkiye'nin bütünlüğünün, egemenliğinin hani savunucusu olan taraflarca dikkatle takip edilmesi gerektiğinin altını çiziyor bu. Çünkü bu terör örgütü, yine okudunuz gazetelerden, halihazırda Yunanistan'da bir organizasyonla, ki o organizasyonda tek başına bu örgütün organizasyonu değil, Yunan devletiyle işbirliği yaparak buradaki suçluları oraya kaçırıyor. Dahası Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye aleyhine oluşan kampanya, işte Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'daki yaptırımlar için bu terör örgütü elinden gelen gayreti sarf ediyor. İşte bu örgütün 2002 yılında zannediyorum Aralık ayı içerisinde olacak. Yani bugünlere denk gelen bir tarihte.
Evet, birkaç gün sonra bu suikastın yıl dönemiymiş.
Evet.
Bir gazetede
yani ben de öyle hatırladım. Evet, evet. Aralık ayındaydı. Çünkü 3 Kasım seçimleri olmuştu. Evet. Ben o günleri hatırlıyorum. 3 Kasım seçimleri olmuştu ve bu cinayet bir anda hani daha önce de buna benzer faili meçhuller yaşandığı için müthiş bir tedirginlik uyandırmıştı. Çünkü aynı zamanda bu cinayetle beraber Türkiye'de laiklik tartışması, laik antilaik cepheleşmesine doğru gidebilecek bir gayret söz konusu olmuştu. Meğer o da aslında bunun örtüsüymüş. Çünkü Fethullahçı terör örgütünün bu cinayetin içerisinde rol aldığı anlaşılıyor. Şimdi Ankara'yı bilenler çok rahat anlayacaktır ama bilmeyenler için hani özellikle anlatalım. Ankara'nın en merkezi yerlerinden birinde gerçekleşiyor, evet. Arzu Hanım, cinayet. İşte hemen Harp Okulu'nun, emniyet misafirhanesinin yukarısında, Dikmen Vadisi denilen yerde, işte o Hoşdere ile Dikmen Vadisi'nin arasındaki bir sokakta gerçekleşiyor. Dolayısıyla o muhitte o zaman bu kadar yaygın olmasa bile kameraların olduğu, efendim telefon kayıtlarının vesaire olduğu, ama şunu görüyoruz, hani bunları artırabiliriz, hani işte tanıklar vesaire üzerinden Fethullahçı terör örgütünün emniyetteki uzantıları ve yargıdaki uzantıları bu davayı karartmışlar. Şimdi hani Hablemitoğlu'nun yazıp çizdiklerinin şu kısmı bu kısmı tartışılabilir ama anladığımız kadarıyla hani buradaki tartışmanın ötesinde Abdülhamit Oğul'unu apaçık öldürerek susturmak isteyen bir yapı var. Bu yapının da şimdi ne olduğunu insanlar haklı olarak tartışıyorlar. Çünkü Abdülhamit Oğul'u bir yandan Fethullahçı terör örgütünün devlete sızmasını anlatan çalışmalara sahip. Daha o zamandan şimdi baktığımızda daha yani net görüyoruz. Temel parametreleri yakalamış yani Fethullahçı terör örgütünün ne yapmak istediğini, nasıl bir yapılanma içerisinde olduğunu yakalamış. Diğer taraftan da yine o dönemde ve sonraki dönemlerde sık tartıştığımız Alman vakıfları üzerinden Türkiye'de yürütülen bir takım operasyonlar, çevrecilik adı altında Türkiye ekonomisine yönelik bir takım tavırlar üzerinden Alman vakıflarının Türkiye ekonomisine ve siyasetine müdahalesine yönelik çalışmalar yapan bir isim. Haklı olarak şimdi bunlar hani nereden geldi, bunlar hangi unsur tarafından yapıldı, işbirliği mi yaptılar, bu sorular soruluyor. Ama anladığımız kadarıyla bakınız namuslu ve gayretli emniyet mensupları, savcılar, hakimler olunca 17 yıl sonra dahi çok önemli mesafeler kat ediliyor ve burada yine Fethullahçı terör örgütüyle iltisaklı olduğu için ordudan, özel kuvvetlerden atıldığı ifade edilen bir ismin ki aynı zamanda fail olduğu söyleniyor. Ukrayna'da yakalanmasıyla yeniden gündeme gelen bir dosya var. Bu dosya da bize şunu hatırlatıyor. Yani bu dosyanın kendisi çok mühim Arzu Hanım. Hı hı. Yani bu örgütün fikri takiple peşinin bırakılmaması lazım. Siyasetçilerin, bakınız ana muhalefet partisinin, bir takım farklı partilerin çok uyanık, müteyakkız olması lazım. Çünkü bu örgüt sızıyor ve sızdığı yerde de manipülasyonlar yapabiliyor. Hani bu örgütün herhangi bir kesim için müttefik olması ihtimali yok. Çünkü gayrimeşru bir örgüt. Her an bir gayrimeşruluğa savrulabilir ve yanında bulunduğu kişileri kaydedip onun hakkında eylemler yapan ve bütün bunları da yurt dışındaki odaklarla, istihbarat örgütleriyle beraber yapan bir örgüt. Bize bu örgütün hani ne kadar ehemmiyetli bir problem olduğunu bir kere daha bu cinayet vesilesiyle hani geriye doğru baktığımızda yeniden hatırlatıyor. Bu cinayetin hani kendisi önemli ama ondan daha önemli hatırlatıcı rolünün altını çizmek lazım.
Evet. Şimdi bir diğer önemli başlık Doğu Akdeniz. Akdeniz'de gelinen son durum Türkiye'nin Libya'yla imzalamış olduğu mutabakat. Dışişleri Komisyonu'ndan geçtiği bilgisi var gazetede. Genel kurulda görüşülecek. Bir de Libya'ya asker gönderilmesi ihtimali. Onunla ilgili gelişmeler var. Bu başlığı nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi bunu değerlendirirken de Arzu Hanım, Suriye'de ve Doğu Akdeniz'de yaşananları mesela 15 Temmuz niye yapıldı sorusundan ayrı mütalaa edemeyiz. 15 Temmuz darbesi gerçekleşmiş olsaydı bugün Türkiye Doğu Akdeniz'de milli menfaatleri için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için, oradaki petrol ve doğalgaz için mücadele edemeyecekti. Keza Suriye'de de mücadele edemeyecekti. Kendi iç kargaşası içerisinde Orta Doğu'daki denklemden çıkacak ve bu bölgede Türkiye'nin dışında petrolün, doğalgazın paylaşıldığı, sınırların yeniden çizildiği bir dönem başlayacaktı ve FETÖ de bunun ortağı olacaktı. Yani dışarıdan destekleyicisi, Türkiye'yi oyundan düşüren bir aktör. Şimdi bu başarısız olduktan sonra Türkiye Suriye'de ilk operasyonu yaptığı andan itibaren Doğu Akdeniz'de de bu senaryoyu boşa çıkaracak hamleler yaptı. Nihayetinde bu hamlelerin son hani tezahürlerini, meyvelerini toplamaya başladık. Libya ile yapılan anlaşmayı müteakiben bu anlaşmanın ötesinde Libya'daki meşru hükümete bu anlaşma dolayısıyla da artan saldırılar karşısında Türkiye'nin Libya meşru hükümetinin talebiyle oraya asker gönderip askeri destek vereceğini ilan ettiğini görüyoruz. Şimdi ben bakıyorum mesela ana muhalefet partisi Libya'da ne işimiz var diyor. Yani bunu ana muhalefet partisi söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk Libya'da gözünü kaybetti. Yani savaşırken gözünü kaybetti. Ve yıllarca orada Türk ordusu işte oradaki İtalyanlara karşı olağanüstü bir mücadele yürüttü. Kaldı ki şimdi hani Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkışı petrol ve doğalgaz kaynaklarına ulaşmasının ana anahtarı Libya ile yaptığımız anlaşma. Bu anlaşma sayesinde oradaki denklemi değiştirdik. Yani ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Yani bu nasıl bir mantıkla böyle bir söz edilebiliyor anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Şimdi bakınız bu anlaşmayla beraber Türkiye sadece kendi pozisyonunu değiştirmedi. Bu Türkiye'nin karşısında ittifak yapan ülkelerin pozisyonunu da değiştirdi. Çünkü artık Mısır ve İsrail şunu görüyorlar. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ile yaptıkları, Rum Devleti ile yaptıkları anlaşma hem Mısır'ın hem de İsrail'in aleyhine bir sonuç üretiyor. Eğer işe Türkiye dahil olursa, Türkiye ile beraber Libya dahil olursa, buradan sadece Türkiye kazanmıyor. Alan itibariyle Mısır ve İsrail de kazanıyor. Kaybeden Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi oluyor. Bu fevkalade önemli. Yani Türkiye dolayısıyla hani yaptığı şey basit bir sadece kendi çıkarını korumakla ilgili bir hamle değil. Bu fevkalade önemli. Zaten bu yapılması lazım. Bunda utanılacak bir şey yok. Yani milli egemenliğimizi ve milli menfaatlerimizi korumak durumundayız. Ama bunu yaparken öyle bir sonuç üretiyor ki karşı cepheyi bölüyor ve karşı cepheye daha avantajlı bir anlaşma iklimi sunuyor. Aynı zamanda bununla beraber Türkiye sahada hem Libya'ya asker göndermek hem yine önemli bir şey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Rumların yaptığı bir takım anlaşmalara karşılık şimdi Geçitkale hava alanını kullanmak suretiyle insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı gönderiyor. Böylece Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki, genel olarak Akdeniz'deki bu silahlı ve silahsız insansız hava aracıyla kontrol ettiği alan genişliyor. Aslında da maliyetleri de düşürmüş oluyor. Bu fevkalade önemli hamleler. Burada Doğu Akdeniz meselesinde yine Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Yeni sondajlar söz konusu. Yeni sondajlarla beraber yine Cumhurbaşkanımız büyük bir takım şirketlerle yapılabilecek anlaşmalardan bahsetti. Dolayısıyla Türkiye burada ne yaptığını biliyor. Milli egemenliğini, milli menfaatlerini koruyacak çok ciddi adımlar atıyor. Ben daha önce de söylemiştim Arzu Hanım. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi bir meselesi değil. Bu bizim Türkiye'de okuyan her çocuğun, hastaneye giden her kişinin, Türkiye'de yaşayan her kişinin milli gelirini artıracak bir hamle. Yani oradaki Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz bütün Türkiye'nin malı olacak ve bundan hepimiz istifade edeceğiz. Çocuklarımız daha iyi okuyacak, sağlık hizmetlerimiz daha iyi olacak. Türkiye'nin ekonomisindeki temel problem olan enerji ve cari açık, döviz açığı meselesi buradan kapatılma ihtimaline gelecek ve aynı zamanda buradan sağlanacak ihracatla beraber Türkiye'nin özgür ağırlığı artacak. Dolayısıyla buradaki konuda kesinlikle bir milli tavır sergileyerek lüzumsuz polemiklerden kaçınmak ve hükümetin bu haklı Türkiye'nin hani menfaatlerini, egemenliğini korumaya yönelik tavrı karşısında toplanıp beraberce hareket etmek lazım.
Peki. Kısaca bir de İsviçre'de başlayacak olan mülteci forumundan bahsedelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan o toplantıya katılmak için İsviçre'de. Nasıl değerlendireceksiniz? Orada yaptığı açıklamalar da var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.
Şimdi Arzu Hanım, bu mülteciler meselesi Türkiye'ye bir külfet getirmekle beraber aynı zamanda Türkiye'ye dünya çapında olağanüstü bir nasıl söyleyelim itibar getiriyor dünya çapında. Dünyadaki kurumlar çapında aynı zamanda bilhassa bizim şu anda mücadele yürüttüğümüz Orta Doğu'da Suriye başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinde Türkiye'nin itibarını fevkalade artırıyor. Şimdi bu Birleşmiş Milletler işte Küresel Mülteci Forumu'nun gerçekleştiği toplantıda da Türkiye'nin bu itibarını yeniden görme imkanına sahip oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı en üst düzeyde katılımla aslında bu itibarın bir gösterisini yapıyor. Bu Türkiye'nin itibarı. Bu bakımdan fevkalade önemli. Mülteci meselesinde Türkiye aynı zamanda Suriye'deki yürütülen operasyon ve güvenli bölgenin tesisiyle beraber Suriyelilerin dönüşüne yönelik bir gayret içerisinde. Yine Arzu Hanım, biraz önce ifade ettiğimiz Doğu Akdeniz'den bu Suriye hattına kadar olan mücadele fevkalade önemli. Sayın Cumhurbaşkanı Suriye'de de petrol kaynaklarının bir takım terör örgütleri ya da işte Amerika vesairenin çıkarı için değil, Suriyelilerin çıkarı için kullanılması ve güvenli bölgenin tesis edilmesi, insanların oraya ya iskanı, sağlıktan eğitime kadar birçok alandaki hizmetler için kullanılması lazım geldiğini söylüyor. Şimdi bunun mesela nesine karşı çıkılabilir ki? Yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye sadece Suriyelilere Türkiye'de yardım etmiyor. Suriye'de de Suriyelilere yardım etmek istiyor ve çok meşru bir şeyi, kimsenin dile getirmediği, herkesin el koyup kendi menfaatine yormaya çalıştığı bir takım konuları dünya çapında dile getiriyor. Burada Suriye'nin petrol kaynaklarının Suriyeliler lehine kullanılması da var. Dediğim gibi bu Avrupa'daki toplantı Türkiye'nin Suriyelilerle ilgili yaptığı uygulamaların, politikaların Türkiye'ye ne kadar itibar getirdiğinin bir göstergesi.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yazarı Hasan Ötgün stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk efendim.
Evet, futbolla başlayalım spora. Önce Avrupa arenasından başlayalım. Orada yolunda devam eden tek takımımız Başakşehir'in rakibi Sporting Lisbon olmuş. Nasıl bir rakip, onu sorarak başlayalım.
Evet, Portekiz futbolunun devlerinden bir tanesi Sporting Lisbon. Bu arada biraz önce sizin de dediğiniz gibi Medipol Başakşehir Avrupa'da yoluna takip eden, yoluna devam eden tek takım. Bu nedenle gerçekten bütün gözlerimiz artık Başakşehir'in üzerinde. 32 turunda Sporting Lisbon'la eşleşti. Ama Başakşehir'in eleyemeyeceği bir takım değil. Çünkü güç dengesi açısından bakılırsa Başakşehir'de en az Sporting Lisbon kadar güçlü diye düşünüyorum ben. Bakalım Başakşehir'in bu gösterdiği başarılı performans bundan sonra devam edecek mi? Gönüllerde tabii Başakşehir'in daha üst turlara gitmesi yatıyor. İlk karşılaşmanın avantajı da var bizde. İlk maçı deplasmanda oynayacağız 20 Şubat'ta. İkinci maç, yani rövanş karşılaşmasını da 27 Şubat'ta İstanbul'da oynayacağız. Bu açıdan bunun da avantajı var. Eğer ilk maçta orada düzgün bir sonuç, bir de gol atma başarısını gösterebilirsek, kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşma için avantaj yakalamış oluruz. Bu arada UEFA Avrupa Ligi kurallarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nin kuralları da çekildi. Dev maçlar var. Şöyle hemen özetleyeyim ben. Barcelona Napoli ile, Manchester City Real Madrid'le, Juventus Lyon'la, Atletico Madrid Liverpool'la, PSG Borussia Dortmund'la, Valencia Atalanta ile, Bayern Münih Chelsea ile, Leipzig'de Tottenham'la eşleşti. Bu arada bunu da bir söyleyelim.
Evet, spor severler için güzel, keyif dolu karşılaşmalar olacak anladığımız kadarıyla. Başakşehir'e de başarılar diliyoruz.
Aynen.
Dönelim Spor Toto Süper Ligi. Sürprizlerle dolu bir haftayı geride bıraktık. Neler söylersiniz?
Yani şöyle söyleyelim, sürpriz ötesi gibi falan bir şey de oldu. Gerçekten şampiyonluğa oynayan, zirvede yer alan takımların hepsi, Sivas Spor'u bir parantez içerisine alıyorum ve oraya böyle 5 yıldızda oturtturuyorum Sivas Spor'u. Diğer takımların hepsi puan kaybetti. Cuma günü sürprizli haftaya Galatasaray Ankara Gücü maçıyla başladık. 2-0 öndeydi Galatasaray. 10 kişi kalmış Ankara Gücü karşısında. Son dakikalara bu avantajla girdi. Ama işte futbolun en güzel tarafı bu. Yani hakem düdük öttürmeden, maç bitti demeden skor ortaya çıkmıyor. Ankara Gücü oyunun son dakikalarında 2 dakika, 3 dakikaya 2 gol sığdırdı ve 10 kişiyle bir kalmasına rağmen Galatasaray'dan 1 puan alarak ayrıldı İstanbul'dan. Sürpriz bir sonuçtu. Daha sonra gözler Fenerbahçe'nin Sivas Spor'la oynayacağı karşılaşmaya çevrilmişti ki Sivas Spor şu anda Süper Lig'in lideri ve en yakın rakiplerinden 5 puan önde. Gerçekten Rıza Çalınbay'ın takımı bu sene harikalar yaratıyor Sivas Spor. Hani şu anda belki çok erken Sivas Spor için şampiyonluk sözleri ama artık ilk yarının da son 2 haftasına geldik ve neredeyse Sivas Spor'un ilk yarıyı lider bitirmesi garanti gibi bir şey oldu. İşte bu Fenerbahçe'nin de son haftalarda kötü gidişi vardı. Bekleniyordu ki Fenerbahçe bu kötü gidişine Sivas'ta dur desin ama Sivas Spor durmadı. Ve Fenerbahçe'yi 3-1'lik gibi net bir skorla geçti. Gerçekten müthiş bir skor bu Sivas Spor açısından. Daha sonra aynı akşam Beşiktaş Malatya Spor karşısında beklemediği bir yenilgi aldı. Sergen Yalçın'ın talebeleri Beşiktaş karşısında iyi bir mücadele örneği ortaya koydular ve maçın sonlarına doğru kazandıkları 2 golle de sahadan 2-0 galip ayrıldılar. Daha sonra gözler dün akşam oynanacak olan Trabzonspor, Denizlispor ve Başakşehir Konyaspor maçlarına çevrildi. Çünkü bu takımlar da zirveyi zorlayan takımlar ve işte Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinden sonra Başakşehir ve Trabzonspor için üstleri forse etmenin fırsatı gelmişti. Ama Trabzonspor 1-0 öne geçtiği maçta Denizlispor'a 2-1 yenildi. Bu da çok büyük bir sürpriz tabii. Ve burada büyük bir ironi oldu. Yıllarca Trabzonspor formasını giymiş olan Rodrigo, yabancı futbolcusu Denizlispor'un 2 golü de ondan buldu. Attığı golleri sevinmedi Rodrigo çünkü Trabzonspor forması giymişti. O forma altında bir sürü gole imza atmıştı. Ama sonuç olarak tabii Denizlispor'a yazdı attığı goller ve Denizlispor bu karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Daha sonra Başakşehir'de yine Konyaspor karşısında 1-0'lık avantajını koruyamadı ve sahadan 1-1 beraberlikte ayrıldı. Bu maçlar sonunda gerçekten ligin zirvesinde adeta bir sürpriz haftası yaşandı. Biraz önce de onu vurguladık. Şöyle bakıyorum ben. Sivas Spor 33 puana ulaştı. Başakşehir ve Beşiktaş'ın 27 puanları var. Alt alta sıralanıyor. Trabzonspor 26 puanda kaldı. Fenerbahçe 25 puanda kaldı. Galatasaray'ın da 24 puanı var. Yani zirvedeki bu mücadele kıran kırana devam ediyor. Ama dediğim gibi Sivas Spor Fenerbahçe galibiyetiyle ve alttan gelen diğer takımların puan kaybetmeleriyle 16. haftaya çok avantajlı girdi. Son 3 takıma bakalım arzu ediyorsanız. Antalyaspor'un 13 puanı var. İstiklal Bobil'e Kayserispor'un 10 puanı var. Ankara Gücü 10 puan yaptı. Diğer maçların sonuçlarını da şöyle bir hatırlatalım. Evet. Gençler Birliği Göztepe'yi 3-1 ile geçmişti. Gaziantep Futbol Kulübü İstiklal Mobilya Kayseri Spor'u yine 3-0 yendi. Daha sonraki sonuçta bir de Çaykur Rizespor kendi sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi.
Peki.
15. haftanın görüntüsü bu. Hemen ben isterseniz bu 16. haftanın maçlarını vereyim. Çünkü dev bir maç var bu hafta.
Öyle mi?
Evet. Pazar günü Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması var ki zirveyi çok yakından ilgilendiriyor.
Evet, evet.
Hafta Cuma günü Antalyaspor Ankara Gücü maçıyla açılacak. Cumartesi günü Malatyaspor Çaykur Rizespor, Kasımpaşa Gaziantep Futbol Kulübü, Göztepe Galatasaray maçları var. Ki Galatasaray açısından da zor bir hafta bu. Pazar günü Gençler Birliği Sivas Spor, dediğim gibi ligin lideri Sivas Spor Ankara'ya geliyor ki Gençler Birliği de son haftalarda başarılı bir grafik çiziyor. Enteresan bir karşılaşma olacak gibi. Kayseri Spor Başakşehir'i ağırlıyor. Başakşehir de deplasmanda. Dediğim gibi büyük derbi Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması. Pazartesi günü 16. hafta perdesini kapatacak Konya Spor Trabzonspor, ki Trabzon Denizli yenilgisinden sonra Konya deplasmanına gidiyor. Onlar için de zor bir hafta olacak. Son karşılaşmada Denizli Spor, Artemis Alanya Spor karşılaşması 16. haftanın programı.
Evet, bakalım sonuçlar ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Biraz da basketbol diyelim mi?
Basketbol diyelim ama basketbola geçmeden
peki.
Şöyle bir şey de verelim. Türkiye Kupası'nda bugün rövanş karşılaşmaları var. 5. tur rövanş karşılaşmaları var. Burada önemli olan bu akşam 20.45'te Galatasaray Tuzla Spor Galatasaray daha sonra daha doğrusu öyle söyleyeyim. İlk maçı Galatasaray kendi sahasında 2-0 kaybetmişti Tuzla Spor'a karşı. Bütün gözler bu akşam burada olacak. Galatasaray'ın tur atlaması için yani farklı galip gelmesi gerekiyor. Bakalım hep birlikte izleyeceğiz. Diğer maçlar fazla. Ben sadece bugünün programını vereyim. Van Spor, Kasımpaşa, Antalya, Eyüp Spor, Samsun Spor, Çaykur Rizespor ve Adana Spor, Artemis Alanya Spor karşılaşmaları oynanacak bugün Türkiye Kupası'nda. Yarın gene karşılaşmalar var. Fenerbahçe, İstanbul Spor deplasmanına gidecek. Ve Perşembe günü oynanacak diğer karşılaşmalarla da Beşiktaş'ta Erzincan'a gidiyor pardon. 5. tur karşılaşmaları tamamlanacak. Türkiye Kupası da bu yoğun lig haftasının yanında devam ediyor. Onu da buradan söyleyelim.
Peki, basketbola geçelim.
Çok önemli iki maçımız var. Hemen dakikalar ilerliyor. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde lider Anadolu Efes. Gerçekten bu sene harikalar yaratıyor. Avrupa Ligi'nde geçen sezon dörtlü final oynamıştı. Bu yıl da çok iyi başlangıç yaptı. Lacivert beyazdılar. 11 galibiyet, 2 yenilgiyle zirvede yer alıyorlar. Ve bugün Litvanya'nın Kaunas şehrinde Žalgiris Arena'da oynanacak karşılaşmada yine galibiyet için parkiye çıkacak. Türkiye saatiyle karşılaşma 21'de başlıyor. Žalgiris Kaunas kötü bir başlangıç yaptı lige. Son 7 karşılaşmayı da kaybettiler. Bu açıdan Anadolu Efes bugün karşılaşmanın tabii ki mutlak favorisi. Ama tabii oynanmadan maç kazanılmıyor. Bir de hemen şunu söyleyelim. Bu hafta çift maç haftası. Anadolu Efes Cuma günü de kendi sahasında CSKA Moskova'yı ağırlayacak. Onu da buradan belirtelim. Fenerbahçe Beko'da ki bu sene çok kötü bir performans çiziyor Avrupa Ligi'nde. Onlar da Atina'da Panathinaikos'la oynayacaklar saat 22'de. Bir avantajı var bugün Fenerbahçe'nin. Panathinaikos maçı Yunan takımının cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Belki Fenerbahçe için bir avantaj olur. Ama Sarı Lacivertliler bu sene oynadıkları 13 maçta 5 galibiyet 8 yenilgi aldılar ki beklenmemiş bir performans Fenerbahçe açısından. Çünkü Obradovic geldiğinden bu yana 7 sezondur Fenerbahçe'de en kötü kariyerini yaşıyor. Ama toparlanır diye düşünüyorum ben. Özellikle bu maç belki bir çıkış açısından Fenerbahçe'nin galibiyet alması halinde olabilir. Çünkü son hafta bir derbi vardı Türk takımlarının. Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'yu kendi sahasında yendi. 3 gün sonra da ligde karşılaştılar. Anadolu Efes bu sefer Fenerbahçe Beko ile kendi sahasında yine galip geldi. Bir travma yaşıyor Fenerbahçe Beko ama bugün eğer Panathinaikos'u yenerlerse bir çıkış için adım atmış olacaklar. 19 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe Zenit'i de kendi sahasında ağırlayacak. Onu da buradan söyleyelim 15. hafta maçı olarak.
Peki biz de size teşekkür edelim.
Yalnız bu arada ufak bir şey vardı onu da söyleyelim. Anadolu Efes'te oynayan Larkin için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yani Türk vatandaşlığına geçerse milli takımda oynaması kapılar açık dedi. O da teşekkür etti. Bekleyelim gelişmeyi.
Peki çok teşekkür ediyoruz ben programımıza teşekkür ederim. Katıldığınız için. Spor yazarı Hasan Ötgün konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Dedeciğim bu ne?
Bakayım hangisi? O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfına yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
Sen neden bağış yaptın ki buraya?
Bak aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu Vatan Kokusu. korkusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'yla iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 11. İstanbul az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 15. İzmir az bulutlu ve açık 18. Erzurum parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 2. Amsterdam yağmurlu 13. Atina parçalı bulutlu 19. Bağdat az bulutlu 18. Berlin çok bulutlu 11. Paris yağmurlu 13. Roma sağanak yağışlı 17. Saraybosna çok bulutlu 13. Kiev yağmurlu 9. Londra yağmurlu 8. Moskova, karla karışık yağmurlu 3, Lefkoşa, açık 21, Madrid, yağmurlu 9, Mekke, az bulutlu 29, New York, yağmurlu 6 ve Viyana, parçalı bulutlu 7 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda bizi bekliyor. Olcay Kıraç merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bize neler aktaracaksınız?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu haftanın en önemli konusu Geçitkale Hava Alanı'nın insansız hava araçlarına CC'di. Buranın bir insansız hava aracı üssü haline getirilmesine ilişkin bakanlık kararıydı. Aslında bu yalnızca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değil, neredeyse tüm o bizim en önemli gündem maddelerinden bir tanesi, belki de en önemlisiydi. Bildiğiniz gibi Doğu Akdeniz'de uzun zamandır hidrokarbon temelli bir gerginlik söz konusu. Özellikle Rum kesiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk halkını, Kıbrıs Türk halkını yok sayan, Türkiye'yi de bölgeden dışlamaya çalışan politikaları nedeniyle tansiyon sürekli yükseliyordu. Bunun son örneğini de 8 Ekim'de Rum kesiminin İsrail'den 8 adet insansız hava aracı satın alma kararında görmüştük. 13 milyon euro civarında olduğu söylenen bir bütçeyle bu 8 tane insansız hava aracından 4 tanesini teslim almışlardı. Diğer 4 tanesini de alacaklarına ilişkin, yakın zamanda teslim edileceğine ilişkin haberler veriyordu. Hal böyle olunca elbette ki uluslararası hukuktan kaynaklanan angajman kuralları çerçevesinde Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de karşı adım atması kaçınılmazdı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nin başvurusu üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu hiç vakit kaybetmeksizin toplanarak Geçitkale Hava Alanı'nın insansız hava araçlarıyla yürütülecek faaliyetler için tahsis edilmesine karar verdi. Hemen ardından da hiç vakit kaybetmeksizin yine burada askeri ve sivil yetkililer yoğun bir çalışma başlattı. Öncelikli olarak ihtiyaçlar belirlendi, keşif yapıldı. Hemen ardından da insansız hava araçlarının faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan yer ekipmanları hafta sonunda hemen Geçitkale havaalanına indirildi ve operasyonel hale getirildi. Pazartesi günü ise tarihi gündü. Dün Türkiye saatiyle saat 10'da Dalaman'daki Hava Deniz Komutanlığı'ndan kalkan Bayraktar TB2 modeli insansız hava aracı Geçitkale havaalanındaki piste teker koydu. Bu tarihi anı yakından takip etme şansına sahip olduk. Gerçekten çok önemliydi. Geçitkale havaalanı yalnızca Kıbrıs'ın değil, bütün Doğu Akdeniz'deki bu oyunun kartlarını yeniden dağıtacak önemli bir merkez haline gelecek. Bugün ikinci bir insansız hava aracının daha buraya gelmesini bekliyoruz ki sayılarının 5'e kadar çıkabileceği söyleniyor. Tabii şu soru akla gelebilir. İnsansız hava aracına orada niye ihtiyaç vardı? Bölgede zaten hani Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke insansız hava araçlarıyla çeşitli faaliyetler yürütüyor. Türkiye'de başta Dalaman olmak üzere çeşitli bölgelerden kalkan insansız hava araçlarıyla bu operasyonları yürütüyordu. Kıbrıs'ta adanın üstünde bir insansız hava aracı üssü olması pek çok anlamda operasyonel kolaylık sağlayacaktır ki bu kararın alınmasından hemen sonra Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay sorularımızı yanıtlamış. TRT'ye özel mülakatlar vermişlerdi. Buna ilişkin hem gerekçeyi hem de bu Geçitkale Havalimanı'nın operasyonel olarak ne gibi yararlar sağlayacağını onların bize söylediği doğrudan yetkili ağızların sözlerinden alıntı yaparak yanıtlamak yerinde olacaktır. Başbakan Ersin Tatar Doğu Akdeniz'deki gelişmeler neticesinde böyle bir karar almak artık kaçınılmazdı dedi. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin elinin çok daha güçlü bir hale geleceğini söyledi Ersin Tatar. Kıbrıs Türk halkını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bölgede daha güçlü bir aktör haline getirdik dedi. Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise şunun altını çizdi. Bu bir silahlanma yarışı değildir. Bu günün istihbarat gereksinimlerine karşılık verecek modern araçlara sahip olabilmek ve bu ihtiyaçları karşılayacak en etkili yolları bulabilmek kapsamlıdır dedi. Bu siyasi karar son derece önemlidir dedi. Şunu sorduk kendisine, kaç tane insansız hava aracı gelecek, ne zaman gelecek? Bunlar aslında ikinci derece önemli ayrıntılardır dedi. Çünkü önemli olan bu siyasi kararın alınmasıdır. Burada insansız hava araçlarıyla faaliyet yürütmeye ilişkin karar hepsinin ötesindedir. Yoksa bu saatten sonra artık kaç tane insansız hava aracı gerekecek? Ne zaman gerekecek, ne kadar süreli gerekecek? Bu bizim tasarrufumuzda tali konulardır. Ne zaman lazım olursa bunları buraya getirir, konuşlandırır ve kullanırız demiştik ki hemen arkasından bir gün sonra insansız hava araçlarının ilki buraya kondu. Kaldı ki kendisi şöyle açıklamıştı bunu. Dalaman'dan örneğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 3-4 saatlik bir uçuş mesafesi var. Onun yerine burada konuşlanıyor olması insansız hava araçlarının neredeyse anında ihtiyaç duyulduğunda bu araçların kullanılabilmesi ve gerekli bilginin, enformasyonun toplanabilmesi anlamına geliyor. Bu da operasyonel anlamda çok daha efektif bir sonuç elde etmemizi sağlayacaktır demişti. Kısa bir bilgi de bu insansız hava araçlarıyla ilgili vermek isterim. Bayraktar TB2 modeli insansız hava aracı tamamen milli imkanlarla üretilmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deyim yerindeyse göz bebeklerinden bir tanesi. 2012 yılında ilk test uçuşlarına başlamıştı. 2015 yılında da hizmete alınmıştı. O zamandan bu yana 170 bin saatin üzerinde uçuş yaptı ki bu aslında başlı başına bir rekor. 9 kilometre kadar yükseğe çıkabilen bir yüksek irtifa aracı Bayraktar TB2. Boyutları da oldukça etkileyici çünkü neredeyse küçük bir uçak büyüklüğünde 650 kilo kalkış ağırlığı olan bu insansız hava aracının 6,5 metre uzunluğu ve 12 metre kanat açıklığı var. 27 saat havada aralıksız kalabiliyor. Bu da onu dediğim gibi gözlem faaliyetleri konusunda son derece benzersiz ve kritik bir araç haline getiriyor. Hafta içerisinde yenilerinin de kendisine eklenmesini bekliyoruz. Doğu Akdeniz'de artık Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın da dediği gibi bir süre önce Rum tarafının tek yanlı adımları ve Avrupa Birliği'nin de kendisine arka çıkması nedeniyle bozulan dengede bu adımlarla kurulmuş oluyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye bölgede kendilerine yönelik yok sayma ve dışlanma politikalarına etkili bir yanını da vermiş oluyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde haftanın gündemine ilişkin aktarabileceklerimiz bunlardı.
Olcay Kıraç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızdaydı.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz uluslararası ilişkiler uzmanı Osman Timurtaş. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Sizinle Doğu Akdeniz'i, Doğu Akdeniz'de gelinen son durumu, Türkiye-Libya arasında imzalanan mutabakatı konuşacağız. Biraz önce TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gündemini aktarırken Geçitkale Havaalanı insansız hava aracı üssü oldu dedi ve tüm Doğu Akdeniz'in en önemli gündem maddesi olduğunu anlattı. Neler söylersiniz?
Doğu Akdeniz'de son zamanlarda çok ciddi bir hareketlilik var bildiğiniz gibi. Oradaki doğalgaz, petrol aramaları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye ile NATO'yu da zaman zaman karşı karşıya getiriyor. Özellikle Yunanistan sürece müdahil oluyor. Avrupa Birliği müdahil oluyor. Avrupa Birliği Türkiye'nin oradaki petrol ve doğalgaz aramalarına yüksek sesle karşı çıkıyor. Tabii Akdeniz her zaman için bu coğrafyada çok önemli oldu. Akdeniz'deki bildiğiniz gibi hem gemi geçişleri hem işte Ege ve Akdeniz üzerindeki bu sıcak denizlere inme planları yüzyıllardır devam eden ve bölgede ülkeleri karşı karşıya getiren bir konum durumunda. Hem Rusya burada sürekli olarak söz sahibi olmak istiyor, hem Yunanistan söz sahibi olmak istiyor, hem buralardan gemileri geçen tüm dünya ülkeleri bir şekilde söz sahibi olmak istiyor. Tabii Avrupa'nın bu coğrafyayla gemi yolu bağlantısı buralardan söz konusu olduğu için, yani Ege Akdeniz üzerinden söz konusu olduğu için onlar sürekli olarak buraya yakın ilgi gösteriyor. O nedenle yüzyıllardır zaten Ege ve Akdeniz bu coğrafyadaki tartışmaların odağında yer almıştır. Son zamanlarda buraya ilgi arttıran şey buradaki bildiğiniz gibi petrol ve doğalgaz aramaları. Burada yüksek hacimli doğalgaz rezervlerinin olduğu, petrol rezervlerinin olabileceğine dair veriler var. Bunun için de aramalar yapılıyor. Tabii İsrail'in özellikle burayla ilgili yoğun bir gayreti var, çabaları var ve bir mücadelesi var. Bazen doğrudan sürecin içerisinde yer alıyor. Bazen NATO'yu devreye sokuyor. Bazen Avrupa Birliği üzerinden devreye giriyor. Bazen Amerika üzerinden devreye giriyor. Ama bir şekilde sürekli olarak bu Akdeniz'deki doğalgazla ilgili bir süreç işletmeye çalışıyor. Bizim de Türkiye olarak bildiğiniz gibi orada şu an arama yapan gemilerimiz var. Tabii bu her gemiyi sahaya indirdiğimizde, ki bu bizim en doğal hakkımız, bu bölgeyle ilgili en ufak bir hakkı da bulunmayan, hukuku da olmayan ve buradan tamamen uzakta olan, yani bizim sınırlarımızın içi, kendi sınırlarımızda, kendi coğrafyamızda biz bir gemi indirdiğimizde, burada bir arama yaptığımızda ya da burada herhangi bir faaliyet yaptığımızda, burayla hiçbir sınır ilişkisi olmayan, uzaktan yakından alakası olmayan tüm ülkeler avazı çıktığı kadar bağırıyor. Ama Türkiye'nin izlediği bir yol var. Kim ne derse desin, kim hangi tepki koyarsa koysun, NATO, Avrupa Birliği, Amerika, Rusya, İngiltere, Almanya fark etmeksizin, Türkiye burada bildiğini okuyor, doğru olanı da yapıyor ve şu an orada yoğun olarak gemilerimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Bundan dolayı da zaman zaman karşı karşıya geliyoruz ülkelerle. Tabii özellikle bu Akdeniz'deki hareketlilik Türkiye ile Yunanistan'ı sık sık karşı karşıya getiriyor. Türkiye ile Yunanistan'ın karşı karşıya geldiği yerlerden bir tanesi de Kıbrıs. Kıbrıs mevzusu. Kıbrıs'taki iki garantör ülkeden bir tanesi. Bir Güney Kıbrıs Rum kesimi var. Doğrudan Yunanistan tarafıyla ilintili olan, İngilizlerin de sürecin içerisinde olduğu. Bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafı var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de garantörlüğünü ve oradaki sürecin yürütücülüğünü Türkiye yapıyor. Dolayısıyla o bölgede bir insansız hava aracı üssünün kurulmuş olması, oraya ilk sevkiyatlarda yapıldığı, Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla yukarıdan da bölgeyi süzecek olması, olaylara doğrudan müdahale edecek olması son derece önemli. İnsansız hava araçları noktasında Türkiye'nin son yıllarda çok ciddi atılımları var. Kendi insansız hava araçlarını yapıyor. Bu da hem Türkiye içindeki bazı Türkiye muhaliflerini hem de Türkiye dışındakileri son derece rahatsız ediyor. Dışarıdan zaman zaman ses çıkmakla beraber tabii yurt dışındaki birisinin ya da birilerinin Türkiye'ye kendi insansız hava aracınızı niye yapıyorsunuz demeleri çok mümkün olmadığı için genelde içerideki dışarı iltisaklı, irtibatlı kişiler üzerinden bu yapılıyor. Burada da bir koz var. İnsansız hava araçları noktasında çeşitli firmaların önemli çalışmaları var. Ancak Bayraktar Grup olarak bildiğimiz ve sahipleri arasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadının da bulunduğu bir şirket var önümüzde. Ondan dolayı da saldırmak da kolay oluyor. Yani koz verilmiş oluyor. İçeride bu konuda kışkırtılmak istenenlere önemli bir koz verilmiş oluyor. Ondan dolayı da içeriden çok fazla aykırı ses çıkıyor. Kendi insansız hava araçlarımızı neden üretiyoruz diyemiyorlar. Ancak bunu farklı ve dolaylı yollardan ifade etme yoluna gidiyorlar. Bunu engellemeye dönük adımlar atılıyor. Ancak insansız hava araçları PKK ile olan mücadelemizde de çok ciddi bir güç bize sağladı. Sadece insansız hava araçları değil, son yıllardaki savunma sanayine dönük yerleşme, millileşme hamleleri neticesinde kendi teknolojimizi üretiyor olmamız ve tabii ki PKK ile ve terörle mücadele noktasında yürütmenin ortaya koyduğu irade PKK ile ve terörle mücadelemizi güçlü bir şekilde yürütmemizi sağlıyor. Burada da insansız hava araçlarının tespitleri, nokta atışı yapacak şekilde verileri aktarması ve bizatihi bu nokta atışlarını yapabilecek kabiliyete sahip olması bizler açısından çok önemli. Haberlerden de anımsayacaktır dinleyicilerimiz. Daha önceki dönemlerde bize ait olmayan insansız araçları ve bize ait olmayan savunma sanayi teknolojisinden dolayı terör örgütleri sınırlarımızın içinde, dışında, sınır hattımız boyunca istediği şekilde hareket edebiliyordu. Ancak biz bundan haberdar olmuyorduk. Yani insansız hava araçları bu hareketliği yakalasa dahi bize aktarılmamış oluyordu. Bize aktarılsa dahi müdahale edecek şansı bulamıyorduk. Çünkü bu teknolojilerin hiçbiri bize ait değildi. Biz bizim ne kadar bilmemiz isteniyorsa ancak o kadarını biliyorduk. Fakat şu an kendi teknolojimizle biz bilmemiz gereken ve atmamız gereken adımları biliyoruz, görüyoruz ve adım atıyoruz. Burada yine küçük bir parantez daha açmak lazım. Hem teknoloji bize ait değildi hem de ordumuzun bir kısmının milli olmadığının görmüş olduk 15 Temmuz süreciyle birlikte. Dolayısıyla bize ait olmayan bir teknolojiyle bize ait olmayan doğruluğu ve yanlışlığını dahi süzgeçten geçiremediğimiz bilgiyi bir de bize ait olmayan askeriyenin bir kanadı tarafından değerlendirildiğini düşünün. Yani kime hizmet ettiği belli olmayan, aslında belli olan ama yani Türkiye'ye hizmet etmediği kesin olan bir yapı bize ait olmayan verileri aldığı zaman bunun ne kadarını değerlendiriyor bilemiyoruz ve o nedenle de bu süreçlerde başarılı olamayabiliyordum. Ancak şu an hem kendi teknolojimizi üretiyor olmamız hem de özellikle bu insansız hava araçlarının gelişen kabiliyeti bize kendi sınırlarımızda ve sınırlarımızın dışında çok ciddi bir güç vermiş oldu. O nedenle şu an Kıbrıs'taki insansız hava araçları üssü de hem bu denizlerde yapacağımız petrol doğalgaz aramasında hem de bu bölgenin güvenliği açısından son derece büyük önem arz ediyor. Ve bildiğiniz gibi Mavi Marmara saldırısını yaşamıştık. Uluslararası sularda bize ait olan bir gemiye hiçbir şekilde müdahale hakkı bulunmayan İsrail tarafından vahşice bir saldırı düzenlenmiş ve çok sayıda da şehit vermiştik. İşte bu ve buna benzer hamlelerimiz bu tür vahim sonuçlardan bizi alıkoymuş olacak. Tabii bunlar ülkemizin onuru açısından da son derece incitici şeylerdi. Yani verdiğimiz şehitlerin yanı sıra aynı zamanda uluslararası sularda insanlarımıza saldıran, göz göre göre katliam yapan bir devlete karşı bir şey yapamaz olarak, bir şey yapamamış bir ülke olarak, eli kolu bağlanmış bir ülke olarak son derece kötü bir duruma düşmüştük. Bunun da önüne geçmiş olacağız. Peki. Bu anlamda son derece önemli buluyorum
bunu. Peki. Gelelim Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakata. Ondan önce Libya'daki şu anki son durumu soralım size. Orada farklı güçler var ve Türkiye ve uluslararası güçler hangi tarafı destekliyor? Oradan başlayalım.
Şimdi bildiğiniz gibi Arap Baharı sürecinin yaşandığı merkez ülkelerden bir tanesiydi Libya. Arap Baharı sürecinden sonra bu ülkelerin, Arap Baharı'nın yaşandığı ülkelerin büyük bir kısmı toparlanamadı açıkçası. Çok ciddi bir istikrarsızlık ortamına doğru sürüklendi. İstikrarlı gitmeyi başarabilen yegane ülke şu an Tunus gözüküyor. Tunus'ta da açıkçası yani bu bölgelere gidip gelmiş birisi olarak, bu bölgelerde bir takım çalışmalar da yapmış birisi olarak şunu söyleyebilirim. Tunus'ta son derece akıllı bir lider var. Tunus'ta Arap Baharı sürecinin de önemli aktörlerinden birisi, devrimin lideri Raşid Kannouchi var. Raşid Kannouchi bu süreci çok iyi yönetti. Yani uzun yıllar tabii sürgün hayatı yaşadı Batı'da. Batı'nın da zihniyetini bilen birisi olarak ülkenin stabilizasyonu noktasında dış müdahalelere kapalı olması açısından çok stratejik bir takım adımlar attı. Seçimi kazandığı halde idareyi ele almamakta dahil bir takım adımlar attı ve bu adımlar neticesinde Tunus'ta belli bir stabilizasyon, istikrar yakalandı. Fakat bu başta Libya olmak üzere, işte Suriye malum durumu ortada. Bu ülkelerde ise çok ciddi istikrarsızlığı beraberinde getirdi. Çünkü Libya'nın Arap Baharı süreci hatırlanırsa Libya çok erken müdahale edilen ülkelerden bir tanesi oldu. Hatta Fransa'nın uluslararası bütün teamülleri ayaklar altına alarak Fransa'nın ve geri kalan bir takım Avrupa ülkelerinin çok erken ve kendi başlarına müdahalelere söz konusu oldu. Sebebi de şuydu, Libya'da dünyanın en kaliteli petrollerinden bir tanesi çıkıyor. Hatta Libya petrolü için söylenen cümlelerden bir tanesi şudur, yer altından çıktığı gibi herhangi bir işlemden geçirmeden direkt aracınıza koyun ya da makineye koyun ve çalıştırın denir. O derece kaliteli bir petrolü var. Bu petrol üzerindeki savaş Libya'nın istikrarsızlaşmasında çok önemli bir etken oldu. Şu taraf bu taraf çok aslında önemli değil. Yani neticede orada bir hedef var. O hedef de oradaki petrolün sahibinin kim olacağına dönük. Bu mücadele içerisinde herkes yer alabilir. Aynı tarafta yer alanlar da bir taraftan aslında kendi içerisinde mücadele ediyor. En son Suriye'de de bildiğiniz gibi hem Amerika hem Rusya bir takım adımlar attı Türkiye ile beraber. Ama adımların neticesinde Amerika Başkanı'nın da net ifadesiyle biz diyor oradaki petrol sahalarını emniyete aldık, gerisi de bizi ilgilendirmez. Nitekim öyle oldu. Rusya hakeza başka bir petrol bölgesini kendi emniyetine almış oldu. Dolayısıyla buradaki mücadelenin temelinde petrol var. Libya tabii aynı zamanda bir kıyı ülkesi. Yani orada aynı zamanda deniz ticareti de çok önemli. Oradaki ikinci hassas konulardan bir tanesi de oradaki deniz ticaretinin hakiminin kim olacağı. Mücadele de tamamen bunun üzerinden gidiyor. Yani dönem dönem protestolar oluyor, iç karışıklar oluyor. Burada ülkelerin petrol sahalarını ve oradaki güç kontrolünü lehine çevirmesi için attığı adımlardan başka bir şey değil. Şu an son dönemde de yaşadıklarımız bununla alakalı.
Peki Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakatı ve Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme ihtimalini nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi Türkiye'nin kapasitesi gelişti son yıllarda. Katar'a bir müdahale olmuştu. Uluslararası bir müdahale olmuştu. Öncülüğünü Suudi Arabistan'ın yaptığı. O dönemde de Türkiye Katar'a destek verdi. Yani hem gıda desteği sundu, hem teknik destek verdi, hem de orada bir üst kurulması ile ilgili adım attı. Sudan'da üst kurma ile ilgili bir adım attı daha önce. Tabii bunun neticesinde uluslararası güç odakları bizden hemen sonra oralara büyük saldırılar gerçekleştirdi. Şu an Sudan'da da çok ciddi bir iç karışıklık var. Orada bir darbe oldu ve Türkiye'nin uzun vadedeki planlarının akamete uğrayabileceğine dair çok ciddi sinyaller var. Somali'de bir üssümüz var, çok güçlü bir üssümüz var ama Somali'de çok karışık bir yer. Son derece sıkıntılı. Oradaki varlıklarımıza düzenli olarak saldırılar gerçekleşiyor. Yani öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor. Düne kadar kendi içini dahi yönetemeyen Türkiye'den bugün farklı coğrafyalarda üs kurabilecek kadar güçlenmiş olan bir Türkiye, her şeye rağmen üs kurabilecek kadar güçlenmiş bir Türkiye tablosuna geldik. Bu çok önemli bir kere. Libya'da da bu biraz önce ifade ettiğim Akdeniz ve Ege bölgesindeki gücümüzün tescili. Orada var olmamız gerekiyor. Buradaki kontrolü elde tutmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Libya'da burada müdahil olmazsak olmaz ülkelerden bir tanesi. Üst kurulması da dahil buradaki tüm yöntemler, yollar Türkiye tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Alınıyor da. Bu anlamda elbette dikkatli davranmak gerekiyor ama Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda üst kurmak da dahil her türlü tedbirin alınmasında da yarar olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin yakın coğrafyasını kendi kaderine bırakma lüksü yok. Suriye için de geçerli, bu Libya için de geçerli, Kıbrıs tarafı için de geçerli. Yani kendi sınır hatlarımız boyunca ki hem deniz hem kara sınırımız var. Bu hem de hava sahamız çok önemli. Bu hatlar boyunca hem yerin altı hem yerin üstü hem su hem hava her türlü tedbiri almamız gerekiyor. Milli egemenliğimiz için son derece stratejik adımlardır bunlar.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için uluslararası ilişkiler uzmanı Osman Timurtaş konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni Gün.